Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Haban 1401, Hicri Gameri 24 Rebiusani 1444 ve Miladi Takvimle 19 Kasım 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Ayetlerin Hikayesi, Heft Evreng, Yüzyılda Yüz Gelişme ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, isyancıların İslam Cumhuriyeti'ne hedef aldıklarını söyledi. İran Başsavcısı güvenlik görevlilerinin insanlık dışı şehit etme eylemi cevapsız kalmayacak dedi. Ulyanov yönetim kurulunun İran karşı bildirisine tepki gösterdi. Erdoğan Zelenski ile tahıl koridorunu görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasını onayladı. Siyonist güçlerin saldırısında en az 20 Filistinli yaralandı. Twitter ofislerini kapattı, çalışanlar kapıda kaldı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Batı İran'ın parçalanmasını ve bundan kendi menfaatleri için kullanmayı istiyor dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı dün Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi, ülkede çıkan kargaşalara değinerek anayasamız ülkede itiraz etmenin serbest olduğunu bildiriyor ama itiraz kargaşadan farklıdır dedi. Ayetullah Hatemi, isyancıların esnafı, çarşı ve dükkanları kapatmaya yönelik tehditlerine atıfta bulunarak, esnaf isyancıların tehditlerine aldırış etmiyor ama isyancıların dükkanlara ve mallarına zarar verecek olmaları sebebiyle kapatıyorlar dedi. Ayetullah Hatemi, kargaşacıların asıl hedefi İran'ı bölmektir. Tabii batılı ülkeler boşuna umut bağlamışlar çünkü İran'ın parçalanmasına sadece kendileri inanıyor. Batı İran'ın parçalanmasını ve bundan kendi menfaatleri için kullanmayı istiyor. Ancak bunu rüyalarında görebilirler ifadesini kullandı. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi ayrıca 2022 Dünya Kupası oyunları için Katar'ın başkenti Doha'ya giden İran milli futbol takımı için de başarılar diledi.
İran'da Şii taklit merci alimlerden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, İran'ın İzze ve İsfahan kentlerinde son terör olaylarını kınadı. Bu olaylarda bir grup masum insanın şehit olması münasebetiyle taziyelerini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Ayetullah Nuri Hemedani yayınladığı mesajda şöyle dedi. Kuşkusuz son dönemde İran'ın İzze, İsfahan ve diğer bazı şehirlerde meydana gelen terör olayları düşmanın yüzünü daha görünür hale getirdi. Ayetullah Nuri Hemedani, Amerika, İsrail, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelerde casusluk servislerini ve büyük paralarla İran milletine karşı ittifaklarını daha net hale getirdiler. İran halkının güvenliğini hedef aldılar dedi. Ayetullah Nuri Hemedani, İran milletinin uyanıklılığı ve basiretinin her zaman olduğu gibi düşmanların oyununu etkisiz hale getireceğini belirterek şöyle dedi. İran İslam İnkılabı, vatanı savunan binlerce şehidin kanının bir neticesidir.
İran Başsavcısı, İran'ın Meşhed kentinde iki güvenlik savunucusunun şehit olmasına atıfta bulunarak bu tür insanlık dışı eylemlerin karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Perşembe akşamı Meşhed'in Hur Amili Kavşağı bölgesinde isyancıların esnafı kepenk kapatmaya zorlaması ardından bölgeye ulaşan güvenlik güçleriyle bir grup isyancı arasında çıkan çatışmada isyancıların bıçakla saldırısı sonucu güvenlik milislerinden iki kişi şehit edildi, üçü yaralandı. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntezeri, İran'ın Meşhed'de bazı isyancıların tutulduğu yeri ziyaret ederek düşman tüm gücüyle sahaya girdi. Ama İran halkı onların tehditlerinden korkmuyor ve isyancıların oyunlarına da gelmiyor dedi. Muntezeri, düşmanın İslami İran'da güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmaya yönelik amansız çabalarına işaret ederek, düşmanlar İran halkına karşı topyekün bir birleşik savaş başlatmıştır. Ama düşman her zaman bu büyük milletin azim ve sebatına yenilmiştir. Bu kez de hayal kırıklığına uğrayacaklar. İran Başsavcısı, düşman bu isyanları uzun zaman önce planlamıştı. Ancak İran'ın sağduyulu ve anlayışlı halkı onlardan yollarını ayırdı ve bu düşmanı çaresiz ve öfkeli hale getirdi, dedi.
Umman Dışişleri Bakanı bugün Tahran'ı ziyaret edecek. Son yıllarda İran ve Umman arasındaki ilişkiler, Fars Körfezi'ndeki gerilimleri ve Amerika'nın İranofobiyi yoğunlaştırma çabalarına rağmen her zaman saygı çerçevesi ve karşılıklı çıkarlara dayalı olmuştur. Ummanlı yetkililer İran'la yakın ilişkilerin gerçekliğe dayalı olduğuna inanıyor ve İran'ı büyük bir komşu olarak görüyor. İki ülkenin toprak ve sınır ihtilafları bulunmuyor. Ve İran'ın Umman'a verdiği destek, Umman'ın tarihi hafızasına olumlu ve kalıcı bir şekilde kazınmıştır. Bu bağlamda Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi, bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la bir araya gelecek.
Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Almanya ve Fransa Cuma günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı hakkında İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik iddialarını yineleyen ortak bir bildiri yayınladılar. İRNA'ya göre bu açıklamada şu iddialar yer alıyor. Bu karar İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin korunma önlemleri anlaşması kapsamındaki yasal yükümlülükleri ilgili ciddi ve devam eden sorunlarla ilgili olarak İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yetersiz işbirliğine yanıt olarak kabul edildi. Siyonist rejimi sahneye koyarak nükleer anlaşmada kapanan davaları açmak için ajansı bir araç olarak kullanan bu açıklamanın hazırlayıcıları şöyle iddiada bulundular. Durum, ajans genel müdürünün hiçbir koruma önlemi sorunu kalmadığını bildirebileceği şekilde ilerlerse konsey konuyla ilgilenmeyi bırakabilir. Amerika ve Avrupa Troikası'nın İran'a karşı önerdiği karar Perşembe günü 26 kabul, 2 aleyhte ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından Siyonist rejimin baskısı altında nükleer anlaşmanın uygulanmasından sonra yayınlanan 3. İran karşıtı karardır.
Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararını çok zamansız olarak nitelendirdi. Ulyanov, dün gece Rusya 24 televizyon kanalına verdiği röportajda Batılı devletlerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu İran nükleer anlaşmasının yeniden tesis edilmesine ilişkin müzakerelerin devamında sorun yaratmak için kullandığını söyledi. Ulyanov, Ajans Yönetimi Kurulu'nun İran karşıtı kararının onaylanmasına gerekçe olarak Amerikan hükümetinin nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirmesi müzakerelerinde bir anlaşmaya varmak için duvar örmeye devam etmesi olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda Amerika liderliğindeki batılı devletler ve Siyonist rejim İsrail, İran'ı nükleer programda askeri hedefler peşinde koşmakla suçladı. İran bu iddiaları şiddetle reddetti ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin imzacılarından biri ve ajansın bir üyesi olarak nükleer teknolojiye barışçıl amaçlarla erişme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca ajans müfettişleri İran'ın nükleer tesislerini birçok kez ziyaret etmiş, İran'ın barışçıl nükleer enerji programının askeri amaçlara yöneldiğini gösteren hiçbir kanıt bulamamışlardır.
İran milli futbol takımı oyuncuları dünkü antrenmanlarından önce birlik çemberi oluşturdu. Taslim Haber Ajansı'na göre İran milli futbol takımının Katar'daki Al Riyan stadında antrenman sahasında dün başlayan antrenman öncesi teknik heyetin kararıyla futbolcular birlik çemberi oluşturarak İran'ın adını haykırdılar. İran ekibi 2022 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında önümüzdeki hafta pazartesi akşamı İngiltere ile karşılaşacak. 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 22. Dünya Kupası'nda İran milli futbol takımı İngiltere, Amerika ve Galler ile B grubunda yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin dün gece Katar Emiri Tamim bin Hamid El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Katar hükümetini 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı için tebrik etti. Ülkenin milli takımına başarılar diledi. Telefon görüşmesinde Katar emiri de buna karşılık Putin'i tebrik etti ve Katar'ın turnuvaya ev sahipliği yapmasında başarılar dilediği için Putin'e teşekkür etti. Rusya'nın bu küresel etkinliğin düzenlenmesindeki işbirliğini takdir etti. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Katar emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesini ele almıştı. 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar milli futbol takımı ile Ekvator arasında yarın saat 17.30'da oynanacak.
İran ve Türkiye Ortak Oda Başkanı İran'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık ihracat kapasitesinin olduğunu açıkladı. İran-Türkiye Ortak Oda Başkanı Mehdat Saadet Dehkan, Cuma günü Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda İran ile Türkiye arasındaki ticaret durumuna işaretle İran'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar ihracat yapmak potansiyeline sahip olduğunu, ancak bu hedefe ulaşılamadığını, bazı engeller ve sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. 2012'de İran-Türkiye ticaretinin 22 milyar dolara ulaştığını söyleyen Saadet Dehkan, iki ülke ticareti aynı trendle devam etseydi şimdi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin seviyesi 30 milyar doları aşacaktı dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı yapan açıklamaya göre, Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı'na teşekkür etti. Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarını da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü Kiev'i savaş suçları işlemekle suçladı ve Batı'nın Ukrayna'nın suçlarına kayıtsız kaldığını duyurdu. İrna'ya göre Rusya Savunma Bakanlığı, ondan fazla Rus savaş esirinin Ukrayna tarafından infaz edildiğini duyurdu. Ve Moskova'ya göre Batı'nın görmezden geldiği bir dava olan Kiev'i savaş suçları işlemekle suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı bu haberi sosyal ağlarda yayınlanan ve Rus savaş esirlerinin infazını gösteren videoyu paylaşarak verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus askerlerin vahşice öldürülmesi ilk vaka değil, sadece bir savaş suçu değil, aktif olarak desteklenen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yaygın bir uygulama.
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen Hüsam Kot adlı terör örgütü üyesi Suriye'nin Aziz kentinde Türk polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükselmiş oldu. İstiklal Caddesi'nde pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam el-Beşir'le irtibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam Kot adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi. Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine Aziz'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.
Bakü parlamentosu insanlığa ve Filistin ideallerine aykırı bir hareketle Tel Aviv'de bir büyükelçilik açma planını dün onayladı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre bu büyükelçilik Bakü'de turizm ofisi ve ticari temsilciliğin bulunduğu Tel Aviv'de açılacak.
Öte yandan ırkçı İsrail askerleri Ürdün Nehri'nin batı yakasının farklı bölgelerine saldırarak en az 23 Filistinli'yi yaraladı.
Siyonist rejim İsrail yetkilileri Filistinli genç şehidin cenazesini nihayet 2 ay sonra ailesine teslim etti. Heysel Mübarek 8 Eylül'de Ramallah'ın doğusundaki Bitin köyünün girişinde İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edildi ve İsrail makamları cenazesini morgda tuttu.
Suriye ordusu Amerikan işgal güçlerinin Kamışlı banliyölerine girmesini engelledi. IŞİD terör örgütünün Eylül 2017'de Suriye'deki Amerikan askeri kolu olarak yenilgiye uğratılmasıyla birlikte Amerikan güçleri doğrudan onların yerini aldı. El Alem kanalına göre Suriye ordusu kontrol noktalarından birinde Amerikan işgal güçlerinin konvoyunun Hasekir eyaletinin Kamışlı banliyölerindeki El Demhiye köyüne girmesine izin vermedi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı yetkilisi tıbbi tesislerin olmaması nedeniyle her gün 80'den fazla yeni doğan bebeğin öldüğünü söyledi. El Ahber El Yemeni haber sitesine göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı Danışmanı Necip El Kobati, Sana'da yeni doğan bebeklerin %39'unun prematüre olduğunu, bu rakamın 2015'te savaşın başlamasından öncesine kıyasla büyük ölçüde arttığını söyledi.
Amerika'nın Virginia eyaletinde bir aile katliamında bir anne ve 3 çocuğu yaşadıkları yerde öldürüldü. Bu arada Florida eyaletinde ise bir bilardo kulübünün dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. En az 20 kişi yaralandı. Öte yandan Amerika'nın Tennessee eyaletinde bulunan 2 askeri noktada silahlı saldırgan etrafı ateş açtı. Saldırgan dahil 5 kişi öldü. 3 kişi de yaralandı.
Ve son haberimiz, Twitter çalışanlarına yaptığı bir bildirimde şirketin tüm ofis binalarının 21 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Joe Biden hükümetinin yeni insan hakları skandalı etrafında. Amerikan Adalet Bakanlığı Riyad'ı eleştiren gazeteci Cemal Khashoggi'nin İstanbul'da öldürmesi davasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a bu ülke hükümetinin onayıyla dokunulmazlık vererek bir tavsiye oyu yayınladı. Bu tavsiye Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz ve Arap dünyasında demokrasi teşkilatı tarafından Suudi Veliaht Prensi ve arkadaşının açılan davanın Washington Federal Mahkemesi'nde devam ettiği sırada açıklandı. Bu mahkemenin yargıcı Amerikan hükümetine Bin Selman'ın avukatının yüksek konumu sebebiyle müvekkiline yasal dokunulmazlık verilmesi talebi üzerine yorum yapması için 17 Kasım Perşembe günü gece yarısına kadar süre vermişti. Washington ise bunun için bir fırsatı vardı. Fikrine hiç açıklamaya gibi bir seçeneği de vardı. Amerika medyası bu talebin bağlayıcı olmaması sebebiyle dokunulmazlık verilmesi kararının nihayet yargıç tarafından verildiğini ve Beyaz Saray'ın da bunu kabul ettiğini iddia ediyor. Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz ise Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bugün Cemal yeniden öldü. Amerika'da adalet için bir ışık olabileceğini düşündük ama yine para öne girdi. Bu Cemal'in ve benim bilmediğimiz bir dünyaydı." Eleştirel bir görüşe sahip muhalif Suudi gazeteci olan Cemal Khashoggi, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosunu ziyaret ederken Muhammed bin Selman'ın doğrudan talimatıyla Suudi ajanlar tarafından öldürüldü ve parçalara ayrıldı. Bu korkunç suça rağmen Washington, Suud Veliaht Prensi'ne karşı herhangi bir işlem yapmaktan her zaman kaçındı ve şimdi bir tavsiye oyu yayınlayarak ona dokunulmazlık verdi. Geçen ay Suudi Kralı Salman ülkenin kabinesinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak Muhammed bin Selman'ı Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na atadı. Muhammed bin Selman'ın avukatları Amerikan Mahkemesi'nde Suudi Veliaht Prensi'nin Bakanlar Kurulu olarak başkanı olarak yeni pozisyonunun kendisine Cemal Khashoggi cinayeti davasında yargı dokunulmazlığı sağlayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Washington ve Riyad arasında ilişkilerin gözden geçirmesi ve insan hakları alanları dahil olmak üzere Suudi rejimine karşı daha katı olması konusundaki seçim vaatlerine rağmen Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki uzun vadeli ve jeopolitik çıkarları Washington'u Riyad'a karşı kademeli bir pozisyon değişikliğine zorladı.
Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlaması ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi bazı yetkilileri ve yönetiminin üst düzey makamlarının Suudi rejimini eleştirmesinden sonra Washington ile Riyad arasındaki ilişkilerde köklü değişikliklerin olması bekleniyordu. Ancak bu vaatlere rağmen Amerika'nın Fars Körfezi ve Batı Asya'daki ana müttefiklerinden biri olarak Suudi Arabistan'a yönelik genel politikası hala kapsamlı desteği etrafında dönüyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeyde kalmıştır. Bu özellikle kısa bir aradan sonra Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışlarının devam etmesi ve Cemal Khashoggi cinayetinin görmezden gelinmesi meselesi için geçerlidir. Başta Joe Biden gibi demokratlar olmak üzere Amerikan başkanları her zaman insan hakları çağrısında bulunmuşlar ve bu bahaneyle Washington yönetimine karşı çıkan ülkeleri çeşitli baskı ve yaptırımlara maruz bırakmışlardır. Ancak Biden hükümetinin insan hakları alanındaki performansı bu konu yalnızca Amerika'nın çıkarlarını ilerletmek ve dost ülkelere şantaj yapmak için bir araç olarak kullandığını ve rakip veya muhalif ülkeler üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Aslında farklı Amerikan başkanlarının bu konuda gerçek bir endişesi hiçbir zaman olmadı. Suudi Arabistan dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olarak kabul edilirken Washington'un Suudi rejimine yönelik davranışı demokratik bir ülkeninkine benziyor. Şimdi Washington Cemal Khashoggi'nin menfur cinayetinde Muhammed bin Salman'a dokunulmazlık vererek Suudi rejimine büyük bir taviz vermiş oldu ve bunun karşılığında Suudilerden büyük siyasi, ekonomik ve askeri tavizler alması bekleniyor. Amerika, Suudi rejiminin ciddi insan hakları ihlallerini görmezden gelmekte ve her zaman kendi siyasi güvenlik ve ekonomik çıkarlarını ve hedeflerini ve de Siyonist rejimin Batı Asya'daki politikalarına öncelik vermiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Şiilerin Afgan toplumundaki önemli rolü etrafında. Taliban hükümeti başkanının idari vekili Afganistan Şiilerini ülke toplumunun önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Taliban hükümetinin ofisine yapılan açıklamada Taliban başkanının idari vekili Mevlevi Abdüsselam Hanefi'nin Afgan Şii Ulema Konseyi'nin başkan yardımcısı Muhammed Ekber'in de aralarında bulunduğu bir grup önde gelen Şii şahsiyetleri görüştüğünü duyurdu. Hanefi bu görüşmede şöyle dedi: "Afganistan halkı Şii ve Sünniler tarihin farklı dönemlerinde kardeşlik içinde yaşamışlardır ve bu milletin birlik ve beraberliği bu ülkenin ilerlemesi için bir mecburiyettir. Bu toplantıda Muhammed Ekber'i Afgan Şii toplumunun eğitim, sosyal ve kalkınma alanlarındaki en önemli taleplerini gündeme getirerek Taliban'ın kayyum hükümetinin söz konusu alanlardaki faaliyetlerine ve ilgi duyması gerektiğine vurgu yaptı. Bir grup etkili Şii şahsiyetin Taliban hükümeti başkanının idari vekiliyle görüşmesi, Afgan Şii büyüklerinin Taliban yetkilileriyle talep ve isteklerini ve düşüncelerini dile getirmek için yaptıkları istişarelerin devam niteliğini taşıyor. Bu ülkenin Şii halkının sorunları da bu toplantılarda daima dile getirilmeye çalışılmıştır. Taliban'ın Afganistan'da Ağustos 2021'de yeniden iktidara geldiğinden beri bu ülkenin Şii halkı Afganistan'ın farklı bölgelerinde DAEŞ terör grubunun ölümcül eylemlerine, saldırılarına maruz kaldı. Afganistan'daki cuma namazı ve cemaatlerde dahil olmak üzere Şii toplanmalarına yönelik çok sayıda terör saldırı bir yıldan fazla bir süredir ülkenin Şii topluluğu için asıl tehlike haline gelmiştir. Afgan Şii büyüklerine Taliban hükümeti tarafından Şiilerin güvenliğinin sağlanması için tekrarlanan taleplerine rağmen IŞİD terör grubu hala tüm Afgan toplumu, özellikle de bu ülkenin Şii halkı için büyük bir tehlike olarak görülüyor.
Taliban hükümeti Afganistan'daki etnik ve dini azınlıkların güvenliğini sağlama sözü vermiş olmasına rağmen bu grubun eylemleri bu ülkedeki azınlıklar tarafından tatmin edilir görülmedi. Sonuçta terör saldırıları Afganistan'daki kamu güvenliği için hala en büyük zorluk olarak görülüyor. Afgan Şii toplumunun Taliban'dan en büyük talebinin güvenlik olmasının yanı sıra Afganistan'daki diğer etnik ve dini gruplar gibi bu ülkenin Şii toplumunun başka talepleri de bulunmakta. Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması bu ülkede ulusal bir talep haline geldi ve Afganistan'ın tüm etnik, dini ve siyasi grupları hükümetin herkesi temsil edebilmesi için onların yönetim alanında bir temsilcisi olması gerektiğini vurguluyor. Afgan kadınlarına eğitim ve istihdam olanakları yaratmak, bu ülkedeki Şiiler de dahil olmak üzere tüm insanların çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda rol oynayabilmeleri için diğer taleplerinden biridir. Afganistan'daki Şii topluluğu ve bu ülkedeki diğer etnik ve dini gruplar açısından Afganistan'daki yönetim, belirli bir grup veya düşüncenin tekelinde olduğu sürece bu ülke kalkınma yolunda büyük sorunları olacaktır. Bu durum uluslararası toplumun etkileşimi üzerinde bile olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ülke içi verimsizlik ve uluslararası yaptırımlar krizinden çıkmak için Taliban hükümeti tüm insanların yönetme sürecine gerçek katılımı için zemin hazırlamak da dahil olmak üzere iç arenada siyasi açıklık yaratarak bu konudaki ulusal taleplere olumlu yanıt vermelidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Aban 1401, Hicri Kameri 24 Rebiüssani 1444 ve Miladi 19 Kasım 2022 Cumartesi. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Aban 1392'de El-Kaide terör örgütünün kolu Suudi asıllı Macet el-Macet elebaşlığındaki Abdullah Azam Tekfirci terör örgütü İran'ın Beyrut'taki büyükelçiliğine saldırdı. Bu kör terör saldırısında başta İran'ın Lübnan'daki kültür ateşesi Hüccetül İslam İbrahim Ensari olmak üzere 23 kişi şehit düşerken 160'tan fazla insan da yaralandı. Bu olayın ardından Macid el-Macid tutuklandı ve bir takım bilgiler vermeden önce Beyrut'taki bir hastanede kuşkulu bir şekilde ölürken cesedi Suudi yetkililere teslim edildi. ...171 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Aban 1230 yılında Nasreddin Şah'ın sadrazamı Emir Kebir, iç ve dış düşmanların entrikaları sonucu görevinden azledildi. Muhammed Şah Gacar'ın ölümü sonrasında Emir Kebir olarak meşhur olan Muhammed Taki Ferahani, Nasreddin Şah'ın saltanata geçmesi için büyük çaba gösterdi. Ve Nasreddin Şah'ın saltanata geçmesinin ardından kendisi de sadrazamlığa getirildi. Emir Kebir çok akıllı, zeki, vatansever ve halkına hizmet etme sevdası taşıyan biriydi. Ve ömrü boyunca bu hedefi uğruna büyük fedakarlıklar gösterdi. Halkın çıkarlarını her şeyden önde tutan Emir Kebir asla yabancılar karşısında boyun eğmedi. Emir Kebir'in en önemli kültürel faaliyetleri arasında Tahran Darülfunun medresesini kurmasına değinebiliriz. Emir Kebir'in iç ve dış siyasetleri kapsamında kamu hizmetlerinin sunulması açısından bağımsız bir şekilde kararlar alması onun en önemli girişimlerinden bazılarıdır. İktidardaki büyük nüfuzu olanlar Emir Kebir'in halk nezdindeki konumunu zedelemek için onun girişimlerine karşı düşmanca faaliyetlerde bulunuyorlardı. İşte bu süreç Nasreddin Şah'ın Emir Kebir'e kuşku duymasına yol açtı ve ona karşı bir takım komplocu girişimlerde bulunulmasına neden oldu. Ve sonuçta Emir Kebir Hicri Şemsi 28 Aban 1230'da azledildi ve katledilmesi emri verildi ve Kaşan kentindeki Fin Hamamı'nda infaz edildi. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Aban 1373'te ünlü Müslüman düşünür Allame Şeyh Muhammed Cevat Şerri vefat etti. Hicri Şemsi 1291'de Lübnan'ın Sur kentinde dünyaya gelen Şeyh Muhammed Cevat Şerri, Kutsal Necef-i Eşref'teki İlmiye Havzası'na gitti ve Ayetullah Ebul Hasan İsfani, Muhammed Hüseyin Garavi İsfani, Mirza-i Naini gibi hocalardan dersler aldı. Ardından Lübnan'a gitti ve Allame Kebir, Seyyid Şerefettin Amiri tarafından karşılandı. Bir süre sonra Muhammed Cevat Şerri İslami marifi yaymak ve Ehlibeyt mezhebini tanıtmak için Amerika'ya gitti ve Chicago eyaletinin Detroit eyaletindeki Şiileri bir araya getirip yönlendirdi ve din alanında hizmetlerde bulundu. Şerri Amerika'da teşeyyü çağrısını yapan ve o ülkede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimlerini yaygınlaştıran ilk Müslümandır. ...56 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Rebiüsani 388 yılında Müslüman edip alim ve lügat bilimcisi Hatemi veya Bağdadi lakaplı Ebul Ali Muhammed bin Muzaffer vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 121. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Rum suresinin 1 ila 7. ayetlerinin sebebi nüzulu ile ilgili konuşacağız.
İran ve Roma İmparatorluğu'nun birbirleriyle birçok savaşları oldu. Ancak tüm bu savaşlarda iki imparatorluğun sınırları büyük ölçüde değişmeden kaldı. Bu çatışmalar halat çekme gibiydi. Sınır şehirleri ve eyaletleri ardı ardına yağmalanır, fethedilir ve el değiştirirdi. Ancak iki hükümetten hiçbiri diğerinin topraklarında uzun süre ilerleyemez haldeydi. Her iki imparatorluğun da sınırlarının ötesinde fetihleri vardı ancak güç dengesi neredeyse her zaman sabitti. Pers ve Roma orduları başlangıçta farklı şekillerde savaşlara katılsalar da birbirlerinin savaş stratejilerini taklit ettiler ve son yıllarda neredeyse iki eşit ordu benzer savaş taktikleriyle karşı karşıya geldi.
Sasani Hanedanı'nın kralı Hüsrev Perviz döneminde İranlılar ile Romalılar arasında uzun bir savaş çıktı. Milat sonrası 617 yılı civarında Şeyh Baraz ve Şahin adlı iki ünlü İranlı general Doğu Roma topraklarına saldırdı. Dünyanın o zamanın iki süper gücünden biri olan Roma kralı telaşlanıp büyük bir ordunun komutanı olarak Yahnes'i seçmiş ve İran ordularına karşı koymak için ordusunu Suriye'ye göndermişti. Şeyh Baraz kol ordusunun ise bu noktaya kadar ilerlediğini haber alarak böyle bir karar alındı. Bu komutan ordusuyla Şam yakınlarında İranlıların karşısına çıktı. Aylarca süren kanlı bir savaş çıktı ve her iki taraftan da birçok insan öldü. Ancak İranlılar daha fazla direnç gösterdi ve Romalılar dayanamadı ve komutanları öldürülünce korkuyla kaçtılar ve birçok insan da kaçarken öldü. Şeyh Baraz ordusu Kudüs şehrini de ele geçirdi ve tüm Hristiyan mezhepleri için kutsal sayılan Diriliş Kilisesi'ni ateşe verdi ve ardından Sina çölüne ilerledi. Bu sıcak çölü geçtikten sonra Mısır'a girdi ve İskenderiye'yi büyük zorluklarla fethetti.
Öte yandan bu büyük, ezici ve yıldırım misali saldırısıyla aynı dönemde İranlı komutan Şahin, Amida olarak bilinen Diyarbakır şehrine girerek Anadolu ve ardından Ermenistan ve Gürcistan'ı birbiri ardına ele geçirdi. Kafkasya'nın tamamen ele geçirilmesiyle Şahin, Küçük Asya'ya yani Anadolu'ya koştu. Küçük Asya'nın batı eyaletlerine düzenli bir saldırı ile onları peş peşe ele geçirip Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis olarak bilinen bugünkü İstanbul civarına ulaştı. Öyle ki Doğu Roma İmparatorluğu yok olmanın eşiğine bile geldi.
Mekke müşrikleri ve İslam düşmanları İranlıların zaferine çok sevindiler. Bu zaferi bir alamet olarak kabul edip şirk doğruluğunun bir delili saydılar ve şöyle dediler. İranlılar, onlar ateşe tapan ve müşriklerdir ama Romalılar Hristiyan ve kitap ehlidir. Tıpkı İranlıların Romalıları yendiği gibi nihai zafer biz müşriklerindir ve Muhammed'in hayatının defteri yakında kapanacak ve bizim dinimiz kazanacak. Cahiliye dönemi Arapları arasındaki bu boğucu ortamda bu sonuçlar ve varsayımlar cahiller arasındaki propaganda için etkisiz değildi ve önemli bir araç sayılırdı.
Tahran Radyosu.
Bu dönemde ise Rum suresinin 1 ila 7. ayetleri indirildi ve kesin bir şekilde İranlıların bu savaşta zafere kavuştuğunu, Romalıları yendiğini ancak kısa bir süre süreceğini belirtti ve sadece birkaç yıl kadar bu galibiyetin var olabileceğini vurguladı. Kur'an-ı Kerim'in bu kesin öngörüsü gerçekleşti. Kur'an'ın bu kesin kehaneti ve öngörüsü bir yandan bu semavi kitabın mucizesinin ve Allah'ın gayb alemindeki sonsuz ilminin bir alameti de sayılır. Diğer yandan ise bu öngörü müşriklerin tam tersi bir bakış açısıdır. Bu nedenle Müslümanların kalbini öyle bir ısıttı ki daha bahis yasağı gelmeden bazı Müslümanlar bu konuda müşriklerle önemli bir iddiaya girdi bile.
Bu bağlamda Roma suresinin 1-7. Ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Gulibetir rûb. فيهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler.
Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi ve bir grup müellif tarafından kaleme alınan Tefsir-i Numune kitabında bu ayetlerin altında şöyle denilmektedir. Allahu Teala bir yandan fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Gerçek galibiyet haberini verir. Diğer yandan ise Müslümanların kafirlere karşı bir zaferi daha o gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler ifadesiyle müjdelenir. Ardından bu olayın birkaç yıl sonra gerçekleşeceği belirtilir. Ayrıca Allah vaadinden caymaz ifadesiyle bu ilahi vaadin kesin olduğu vurgulanır.
Evet, Romalılar hakkındaki Kur'an kehaneti 627'de gerçekleşti ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun imparatoru Herakles bir saldırıda İran İmparatorluğu'nun elinden Nineva şehrini aldı. Ardından İran'ın başkenti yakınlarındaki Destgert şehrine girdi. Sonra İran kralına barış görüşmeleri için bir mesaj gönderdi. Bu sırada Tisfon şehrine kaçan Hüsrev Perviz barış önerisini delice bir tavırla reddetti. Çılgın bir inatla barışı reddeden Hüsrev Perviz'i gören İran İmparatorluğu yetkilileri ve askeri komutanlar kralı tahtından indirip hapsettiler ve oğlu Şiruye'yi tahta oturttular. Şiruye Romalıların barış şartlarını kabul etti. Bu sırada iki ülkenin sınırları son Hüsrev'in savaşlarından önceki statüye geri döndü ve her iki taraftaki esirler serbest bırakıldı.
Her iki rakibin de hayatlarının son dakikalarını geçirdikleri ve güçlerini yenilemeye çalıştıkları ortadaydı. Ancak Allahu Teala kesin iradesi bu yönde olduğundan dolayı bu iki diyarın İslam'ın ilahi nuru ile aydınlanması gerektiğini belirtmek gerekir. İranlıların ve Romalıların bunalımlı ruhları İslam'ın nuru ile aydınlanacaktı. Bu bağlamda Hüsrev Perviz'in de hapiste ölümünün ardından oğlu da babasının ölümünden 8 ay sonra sayıları 17 olan bütün kardeşlerini öldürmüşken vebadan öldü. Bu dönemde İran o kadar karıştı ki Şiruye'den sonra İranlılar arasında 4 yıl boyunca 9 kişi hüküm sürdü. Ta ki İslam ordusu saldırılarıyla bu duruma son verildi ve birbiri ardına Müslüman fetihleri gerçekleşti.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrenk.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evreng adlı programımızın 15. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Programın bu bölümünde İran'ın güneydoğusundaki Beluçistan bölgesine geldik.
Beluçi müziği, önümüzdeki birkaç bölümde tanıtacağımız İran'ın en güzel ve en etkileyici yöresel müziklerinden biridir.
Görünüşe göre Beluçistan bu bölgeye Nadirşah Afşar'ın verdiği isimdir. Nadirşah 1736 yılında Hindistan'ın fethinden dönerken Mokran veya Makoran adlı bir bölgede durdu. Bu bölge Beluç kavminin yerleşim bölgesi olduğu için buraya Beluçistan adını verdi.
İslami tarihi ve coğrafi metinlerde Beluç kavimlerinden bolca bahsedilmiştir. Ve bazıları onların Hazar Denizi'nin güney kıyılarında yaşadıklarına ve Hicri Kameri'nin 4. yüzyılı civarında bugünkü Beluçistan'a göç ettiklerine veya göç ettirildiklerine inanmaktadır.
İran'ın bu bölgesi Pakistan ve Afganistan ile sınırdaştır ve eski zamanlardan beri iç ve dış düşmanların komplolarına karşı birçok cesaret ve direniş gösteren cesur sınır sakinlerinin yaşadığı yer olmuştur. Öte yandan bu bölge Molla Nur Muhammed Benpeşti, Şeyh Muhammed Dorafşan, Molla Behram Raski gibi ünlü bilim insanlarının ve şairlerinin ve diğer birçok kişinin beşiği olmuştur.
Beluçistan'da müzik, Beluç halkının yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. doğumdan ölüme, üzüntüden mutluluğa, bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisine ve benzerine onların yoldaşı olan müziktir. Beluç ve Hint kültürlerinin nüfuzu ve karşılıklı etkisi, Beluçi müziğinin son birkaç yüzyılda Hint müziğinin etkilerinden çok uzak kalmamasına neden olmuştur. Bu bölge, İran'ın kültürel etkisi altında olmaktan ziyade Hint kültürünün maddi ve manevi etkilerine maruz kalmıştır.
Ayrıca Beluç kavminin tarih boyunca sürekli göç etmesi ve farklı bölgelere yerleşmesinden dolayı Beluçi müziği farklı bölgelerin kültürel etkenlerinden uzak kalmamıştır. Buna rağmen Beluç halkı özgün ve dinamik kültürlerinin önemli bir bölümünü koruyabilmiştir.
Programın başında Din Muhammed Zengşahin'in sesiyle Bahargah adlı güzel bir Beluçi müziği parçasını dinleyeceksiniz.
Bahargahı Din Muhammed Zengşahin'in sesiyle dinlediniz.
Din Muhammed Zengşahi sanatta birinci derece belgeye sahip ünlü Beluçi çalgıcı ve şarkıcılarından biriydi. Din Muhammed Zengşahi en itibarlı kıyçekçilerden biri olan, deneyimli Beluç müzisyenlerinden biri olan Musa Zengşahin'in oğluydu. Bu Beluç çalgıcı ve şarkıcı 2018 yılında 67 yaşında karaciğer hastalığı nedeniyle vefat etti.
Tahran Radyosu.
Beluç çalgıcısı bölgesel özgünlüğe sahip olan kıyçek, temburek, döneli veya menco gibi enstrümanlarla çalıyor ve duygularını ifade ediyor. Diğer adı sorut veya soruz olan kıyçek, yapı bakımından kemançeyi andırır. Tek farkı, tar kasesi büyüklüğünde bir kasesi ve kısa sapı olmasıdır. Bu enstrümanın hoş bir sesi var ve şarkının çoğunda öncüdür. Beluç çalgıcısı içsel hüznü olduğu kadar dokunaklı bir şekilde ancak kıyçek aracılığıyla anlatabilir. Çünkü bu enstrüman dışında başka hiçbir enstrümanla hüzünlü melodiler meydana getirilemez ve her gönül ehli dinleyiciyi bir anda duygulandıracak şekilde çalınamaz.
Şimdi kıyçekin güzel sesini dinleyeceksiniz.
Kıyçekin güzel sesini birlikte dinledik ve şimdi sıra temburek ve döneli çalgısına geldi.
Diğer adı setar olan temburek, setar çalgısına çok benzer. Eskiden temburekçiye pehlivan denirdi ancak günümüzde daha çok tembureki veya cengi olarak ünlüdür. Tenburek'in üçten fazla teli yoktur ve sapında setarın tersine perdeler belli değildir. Sağ elin işaret parmağı ile mızrap vururlar ve sol el çalgı üzerinde çalışır.
Döneli veya döni ise Beluçistan'ın yerel çalgılarından biridir ve ney ailesine aittir. Bu çalgı, çalgıcının çalmak isterken ağzına biri daha yukarı, diğeri daha aşağı olmak üzere iki ney koyduğu iki neyden oluşur.
Şimdi tenburek ve donelinin armonisini dinleyeceksiniz.
İsa Beluç'un döneli çalımını ve Halil Beluç'un temburek çalımını birlikte dinledik.
Beluçi müziğindeki bir diğer popüler enstrüman da bencodur. Bu enstrümanın yüksek ve kalabalık bir sesi var. Bu enstrümanı çalmak Gangetik Ovası'nda çok yaygındır ve Beluçi müzisyenlerine göre benco bu diyardan gelmiştir. Çalarken bir ucu diz üzerine, diğer ucu yere konur ve sağ el ile mızrap vurulur. Sol el ile perde tutulur. Müzisyenin elinin parmakları perdelere değmez ve bu iş tuşlarla ve metal bıçaklarla yapılır.
Şimdi hep birlikte benjunun sesini dinliyoruz.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 15. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki programda Beluçi müziğinin türlerini tanıtacağız. Bu bölümün sonunda sizleri Üstad Maşallah Bameri'nin sesiyle Vatan adlı Beluçi müziğini dinlemeye davet ediyoruz.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın. Tanne mai ma tanne ma te pae.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 60. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İslam İnkılabı düşmanlarının devrimin ilk aylarındaki komplolarını ele alacağız.
İran'ın şanlı İslam devrimi Hicri Şamsı 22 Behmen 1357'de zafere ulaştığı zaman ve bu zaferden 2 aydan kısa bir süre sonra referandumda halkın %98'inden fazlasının onayıyla İran İslam Cumhuriyeti kurulması önemli bir dönüm noktası sayılır. Ancak kısa sürede iç çatışmalar ve aksatmalar ve engellemeler başladı. Amerikan hükümeti başta ayrılıkçı ayaklanmalar olmak üzere bu komplo ve kargaşaların birçoğunda itici güç ve bazen de ana düzenleyiciydi. İran'daki askeri Amerikan Büyükelçiliğinden elde edilen gizli bir belgede Kürtler, Azeriler, Araplar ve İran'ın diğer etnik grupları hükümeti devirmek için çabalarını koordine ederlerse ve birlikte çalışırlarsa birbirleriyle işbirliği yapmak ve birbirlerine destek olmak suretiyle bize göre başarılı olacaklardır deniyor.
Bu çatışmalar ve isyanlar İslam Cumhuriyeti'nin henüz bir fidan olduğu ve devlet kurumlarının henüz oluşturulmadığı, diğer yandan ordunun ve polisin yeniden inşa edildiği ve yeni devrimci koşullara uyum sağladığı bir ortamda olduğu sırada ortaya çıktı. Devrimci güçlerde askeri işlerde fazla deneyime ve etkinliğe sahip değillerdi. Böyle bir durumda Pehlevi rejiminin devrilmesinden birkaç gün sonra bazı ayrılıkçı bölücü gruplar bazı silahlı hareketler başlatmış ve hatta İran'ın batısındaki Kürdistan bölgesindeki bazı askeri merkezleri işgal etmişti. Devrimin geçici hükümeti önce bu ayaklanmayı barışçıl bir şekilde sona erdirmeye çalıştı ve bu grupların liderleriyle görüşmek üzere bu bölgeye üst düzey bir heyet gönderdi. Ancak nizamı ve hükümeti zayıf bir konumda gören bölücüler, içinde bulundukları koşullarda ısrar ederek Kürdistan'ın ayrılmasına ısrar etti. Aynı zamanda silahlı saldırılarını yoğunlaştırdı. Sonunda İran İslam Cumhuriyeti ordu birliklerini göndererek bu fırsatçı gruplarla ciddi şekilde karşı karşıya gelerek bu durumu kontrol altına aldı.
İran'ın kuzeydoğusunda ve eski Sovyet sınırına yakın olan ve Türkmen halkının ikametgahı olan Gonbad Kabus şehri ve çevresi İslam İnkılabı zaferinin ardından ilk günlerden itibaren sol grupların bölücülük yapmaya çalıştığı bir başka yerdi. Elbette bu ayrılıkçı ve popüler olmayan grupların fazla bir gücü yoktu ve barışçıl yolları kabul etmedikten sonra zaten bastırıldılar ve kaçtılar. İran'ın güneybatısındaki petrol zengini Huzistan eyaletinde Irak rejiminin desteğine rağmen başarısız olan akım başladı. Bu akımlar bu önemli ve hassas bölgeyi İran'dan ayırmaya çalışmıştı. Devrime ve İran'ın güvenlik ve toprak bütünlüğüne karşı bu tür dış destekli hasman eylemler İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin 2 Nisan 1979'da tarihinde İslam devrimi muhafızlarını kurulması emrini vermesine neden oldu. Bu askeri devrimci kurum iki görevden sorumlu tutuldu. Birincisi İslam devrimini korumak ve ikincisi İran'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak. Gelişmiş tesislerin ve deneyimli güçlerin eksikliğine rağmen devrim muhafızları İran içindeki ayrılıkçılar ve silahlı devrim karşıtı unsurlarla mücadele etmek için derhal çalışmalarına başladı. İmamın bu devrimci askeri örgütün oluşumundaki ince görüşü ve öngörüsü Irak'ın İran'a karşı empoze ettiği savaşta daha da anlam kazandı. Bu savaşta devrim muhafızları halk güçleriyle ve ordunun yanında işgale karşı güçlü bir engel oldu. Saddam Hüseyin'in komutası altındaki orduyu hezimete uğratmakta da önemli bir rol oynadı.
Tahran Radyosu.
Devrim Konseyi ve geçici hükümet, ülkedeki durumu organize etmek ve devlet kurumlarını tekrar düzenlemek ve kurmakla meşgulken, beklenmedik bir olay halkın dikkatini çekti. Furkan adlı küçük ve gelişmekte olan bir terörist grubu, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun ilk müşterek kurmayı başkanı Tümgeneral Muhammed Veli Karani'yi evinde şehit etti. Bu aşırılık yanlısı grup İslam ve Kur'an'ın yanlış bir yorumundan yola çıkarak mesnetsiz algılarıyla hareket ederek teröre yöneldi ve devrimin birçok önemli şahsiyetini şehit etti. Tümgeneral Karani, Şah ordusunun yüksek rütbeli subaylarından biri olarak kabul edilmesine rağmen Pehlevi despotluğuna karşı bir isimdi ve bu nedenle iki kez hapsedilmişti. Bu anti-otoriter düşünceleri ve devrim öncesi dönemde din adamları ve savaşan şahsiyetlerle olan bağlantısı, onun zaferden sonra ordu müşterek kurmay başkanlığına atanmasına neden olmuştu. Görev yaptığı kısa dönemde ayrılıkçı unsurların bastırılması ve ordunun devrimin standart değerlere göre örgütlenmesi konusunda önemli adımlar attı. Bazı ön yargılı veya siyasi olarak cahil gruplar ve akımlar Pehlevi rejimindeki rolü nedeniyle ordunun dağıtılmasının gerekliliğinden bahsederken bu yanlış adımları atmaya devam etti ve devrimci unsurları da hedef aldı. Kuşkusuz bu eylem ülkeyi ulusal güvenliği ve bağımsızlığı savunmak için silahlı bir güce sahip olmaktan yoksun bırakmıştı. Ancak İmam Hümeyni tam tedbirli bir şekilde bu tehlikeli düşünceye şiddetle karşı çıktı ve orduyu zayıflatmayın dedi. Bir orduya ihtiyacımız var, milletin bir orduya ihtiyacı var, ordu millet tarafından desteklenmeli diye vurgu yaptı.
Tümgeneral Karani'nin şehadetinden sadece birkaç gün sonra Furkan terör örgütü daha büyük ve daha feci bir suç işledi. 2 Mayıs 1979'da bu grubun teoristlerinden biri İmam Hümeyni'nin güvendi, devrimci konsey başkanı büyük bir İslam düşünür olan ve devrimin önde gelen isimlerinden Ayetullah Murtaza Mutahari'yi şehit etti. İslam inkılabı öncesi dönemde siyasi kampanyaların yanı sıra çok sayıda ve çeşitli bir aydınlatıcı ders ve kitapları ile İslam'ın öğretilerinin halk arasında özellikle genç nesil arasında yayılmasında büyük rol oynamış ve fiilen aydınmalarını sağlamış bir ismin suikastı uğraması toplumda şok etkisi yarattı. Bu şahsiyetin eserleri o kadar kapsamlı, anlaşılır ve etkiliydi ki hala İslami öğretileri ve inançları tanımak için en iyi kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Ayetullah Mutahhari'nin şehadeti İslam Cumhuriyeti'nin büyüme sürecinde onarılamaz bir hasar bıraktı. Bu asil şehit hakkında en çok bilgi sahibi olan İmam Hümeyni ona sevgili oğlu ve hayatının meyvesi olarak hitap etmiş ve şöyle buyurmuştur. Bu bereketli ağaçtan geriye kalandan daha fazla ilim ve iman meyvelerinin toplanması gerekiyordu. Değerli bilim adamlarının topluma teslim edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki suçluların elleri rahat durmadı ve sevgili gençlerimiz bundan mahrum bırakıldı. Allah'a şükür olsun ki bu usta şehitten geriye kalanlar zaten öğretmen sayılır ve zengin içerikli bir öğretmen addedilir.
Furkan Sapkın grubunun acımasız teröristleri Üstad Mütahhari'nin şehadetinden sonra suçlarına devam ederek diğer insanları cahilliklerine ve zulümlerine kurban ettiler. Bunların en önemlileri Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Kazi Tabatabai ve Şehit Ayetullah Doktor Muhammed Müfettih'tir. Ayetullah Müfettih, Pehlevi rejimi döneminde siyasi farkındalığın artmasında ve insanların dini bilgi düzeyinin yükseltilmesinde önemli rol oynayan aktif mücadelecilerden biriydi. Şahın otoriter rejimine karşı mücadelede bir dönüm noktası olan Eylül 1978 Şanlı Ramazan namazı, bu seçkin devrimci şahsın inisiyatifi ve rehberliğinde gerçekleştirildi. Doktor Müfettih'in İslam alimlerini ve akademisyenleri birbirlerinin görüşleriyle tanıştırmak için gösterdiği çabalardan dolayı şehadet günü olan 18 Aralık 1979, Havza ve Üniversitenin Birlik Günü olarak adlandırılmıştı.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 28. hikmetli sözünde dindarlık ve züht ile ilgili birçok ince konuya değinerek şöyle buyuruyor. En üstün züht, zühdü gizlemektir. Asr-ı Saadet'te ve İslam dinini ilk yıllarında kendilerini görünürde Müslüman gösteren bazıları yırtık elbiseler giyerek baraka gibi evlerde yaşıyor ve çok basit gıdalar yemeye çalışıyorlardı. Onlar görünürde zahid fakat batında müşriktiler. Fakat gerçek zahidler Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi kendi batını isteklerine rağmen hatta bazen zühdü bir kenara bırakır, dostlarıyla birlikte kendi manevi sermayelerini riya afetinden koruyorlardı. Kutsal İslam dininde zahid Allah'ın malikiyeti ve rububiyetine, kaza ve kaderine iman eden, ona başkalarına verilen her şeyin Allah tarafından olduğuna inanan, sahip olduklarına gönül bağlamayan ve kaybettiklerinden esef duymayandır. Öyle ki Hazreti Ali Aleyhisselam Zahid'in anlatımında Hadid suresinin 23. ayetinden yardım alarak şöyle buyuruyor. Zühdün tamamı Kur'an'ın iki kelimesi arasındadır. Subhanallah şöyle buyuruyor. Elinizden çıkarıp kaybettiğiniz şeye kederlenmeyin ve size verdiğimize sevinmeyin diye yapmışızdır. Kim geçmiş için üzülmez ve gelecek için mutlu olmazsa zühdün her iki yönüne ulaşmıştır. Tabii ki zühdün mahrumiyet anlamında olmadığına dikkat etmek gerekir. Öyle ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi müminler dünyanın temiz nimetlerinden yararlanmalı. Fakat kalplerinin onlara bağlanmasına izin vermemelidir. Nitekim A'raf suresinin 32. ayetinde şöyle buyruluyor. De ki Allah'ın kulları için yarattığı helal, süsü ve ziyneti ve temiz rızkı haram kılan kimdir? De ki bunlar dünya hayatında da müminlerdir. Ahirette de sadece onlar içindir. Bilen bir topluluk için ayetleri işte böyle birer birer açıklamaktayız. Bu yüzden Allah Resulü Allah'ın helal kıldığı şeyin haram kılınması konusunda uyarıda bulunarak şöyle buyurur. Zühd, insanın Allah'ın helalini kendine haram kılmak değildir. Zühd, insanın Allah'ın elinde olana güveninin kendi elindekinden daha fazla olması demektir. Zahir, uzun yol ve az olan azığını gördüğünde dünyayı sevilmeyen değil, az ve geçici olarak görendir. Bu yüzden kalıcı bir gerçeği bulmak için yola koyulur ve bu yolda dünyaya karşı ahireti seçer. Bu dünyadaki zorlukları canına alır ve büyük bir irade ve güçlü bir azimle kendi hedefine ulaşır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Batı İran'ın parçalanmasını ve bundan kendi menfaatleri için kullanmayı istiyor dedi. İran'da Şii taklit merci alimlerden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, İran'ın İze ve İsfahan şehirlerindeki son terör olaylarını kınadı ve bu olaylarda bir grup masum insanın şehit olması münasebetiyle taziyelerini bildirdi. İran Başsavcısı güvenlik görevlilerini insanlık dışı şehit etme eylemi cevapsız kalmayacak açıklamasında bulundu. Umman Dışişleri Bakanı bugün Tahran'ı ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesi, İngiltere, Almanya ve Fransa, Cuma günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı hakkında İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik iddialarını yineleyen ortak bir bildiri yayınladılar. Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı bildirisine tepki gösterdi. İran milli futbol takımı oyuncuları dünkü antrenmanlarından önce birlik çemberi oluşturdular ve İran'ın ismini haykırdılar. Putin ile Katar Emiri arasındaki görüşmede Dünya Kupası ele alındı. İran ve Türkiye Ortak Oda Başkanı İran'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık ihracat kapasitesinin olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile tahıl koridorunu görüştü. Ve Rusya Ukrayna'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.